Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta dijital medya okuryazarlığı üzerine konuşacağız. Konuğumuz Medipol Üniversitesi'nden Doçent Doktor Başak Gezmen. Hoş geldiniz hocam.
Merhaba, hoş bulduk Tolga'cığım.
Öncelikle sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşarak duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz bence dijital iletişimle ilgili, hatta teknolojiyle ilgili bence en önemli konu dijital medya okuryazarlığı. Çünkü biz teknolojiyle yüz göz olduğumuz, teknolojiyle iç içe girdiğimiz bugünlerde dijital medya ile aslında iç içe giriyoruz. Çünkü kullandığımız her teknolojik cihaz, her teknolojinin bir arayüzü var ve bildirimler veriyor bize. Biz her cihazdan bildirim alıyoruz, her cihazdan bir mesaj alıyoruz ya da bir ışık alıyoruz ya da bir temas ediyoruz ve bunların hepsi aslında bu deneyim ekonomisi, kullanıcı deneyimi gibi şeylerin hepsi aslında birer medya okuryazarlığı kavramı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bugün teknolojiyi her tarafımızda hissettiğimiz, damarlarımıza kadar hissettiğimiz bugünlerde dijital medya okuryazarlığı bence en önemli konu ve bu konuyu Medipol Üniversitesi'nden Doçent Doktor Başak Gezmen hocamız ile konuşuyoruz. Hocam öncelikle medya okuryazarlığı nedir? Temelden konuya başlayabilir miyiz?
Tabii ki de medya okuryazarlığı aslında yani adından da anlaşılacağı üzere medya iletilerine karşı farklı bir göz oluşturmaktır. Aslında birçok farklı perspektiften değerlendirebiliriz konuyu. Yani hepimiz de bildiği gibi artık dijital dünya içerisinde günlük yaşam pratiklerimizle beraber bir gün içerisinde yüzlerce mesajla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani medyadan gelen yüzlerce içerikle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama tabii bu içerikleri doğru çözümlemek gerekiyor. Yani medyaya karşı doğru bir göz oluşturmak gerekiyor. Medyayı doğru okumak gerekiyor. Çünkü bu kadar iletinin içerisinde neyin ne kadar doğru olduğunu ya da neyin gerçekten de bir popüler kültür içerik unsuru olduğunu çözebilmek için gerçekten de sağlam bir göz oluşturmamız gerekiyor. Medya okuryazarı becerileri aslında bu konuda çok önemli. Yani bir medya okuryazarının ne gibi bir becerileri olması lazım? Aslında toplumda herkesin medya okuryazarı yetisini kazanması gerekiyor. Medyaya karşı sağlam bir göz oluşturabilmek için. Çünkü aslında sürekli üzerinde konuştuğumuz bir konu var. Yani biz artık yeni dünyada, dijital dünyada teknolojisiz bir yaşamda söz edemeyiz. Yani böyle bir yaşamımız olması mümkün değil. O yüzden de teknolojiyi doğru kullanmayı bilmek zorundayız. Yani günümüzde yine çok bahsedilen kavram dijital minimalizm dediğimiz. Yani teknolojiyi olduğu gibi hayatımızdan çıkarmak gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden de teknolojiyi mümkün olduğu kadar, dijital dünyayı mümkün olduğu kadar üretici alanlarıyla keşfetmek ve üretici yanımızı kullanmak bu dijital dünya içerisinde çok önemli. Yani her zaman bize aslında sorulan bir soru var. Yani çocuklar üzerinden de yaptığımız konuşmalarda hep dijital dünyada ne kadar vakit geçirmeliyiz ya da işte internette ne kadar süre ayırmalıyız gibi sorular geliyor mesela. Biz her zaman şöyle cevaplar veriyoruz. Yani interneti ne kadar süre kullandığınızdan ziyade nasıl kullandığınız sorusu önem kazanıyor. Yani burada hangi alanlarda üretim yapıyoruz, sürekli tüketici odaklı mı dijital dünya içerisindeyiz, bunu keşfetmemiz gerekiyor. O yüzden de medyadan gelen içerikleri her şeyden önce bir medya okuryazarının medyadan gelen içerikleri doğru çözümleyebilmesi gerekiyor. Bu da eleştirel bir bakış açısıyla mümkün. Yani medyadan gelen her şeyi olduğu gibi kabul etmemek, medyaya karşı farklı bir göz oluşturmak, yani neyin ne kadar doğru olabileceğini tespit edebilmek için teyit etmek, her şeyi farklı farklı kaynaklardan teyit etmek çok önemli bir medya okuryazarı açısından. Çünkü artık pandemi döneminde çok daha fazla deneyimledik biliyorsunuz. Yani gerçek bilgiye ulaşmak zorlaştı. O yüzden de gerçek bilgiyi aslında bulmanın temel yöntemlerinden birisi de teyit. etme. Yani bu da zaten sadece tek bir kaynaktan yetinmemek ve aldığımız medya içeriklerini farklı farklı kaynakların gözünden de okuyabilmektir aslında eleştirel göz. Yani sadece bir tek bir kaynağa bağlı kalmadan farklı kaynakların, ideolojilerin üzerinden de yorum yapabilmektir, çözümleyebilmektir, eleştirebilmektir, irdelemektir, tartışabilmektir. Medyadan gelen her iletiyi, her görüntüyü, her görseli, her video içeriğini olduğu gibi birer hapmışçasına yutmamak, bunlar üzerine eleştirel bir bakış açısı geliştirmektir medya okuryazarlığı aslında.
Dijital minimalizmden bahsettiniz. Cal Newport'un Dijital Minimalizm kitabı son yıllarda okuduğum en iyi ve en faydalı kitapların başında geliyor. Kendisinin ortaya çıkardığı bir kavram aslında ve TRT Akademi dergisinde bununla ilgili bir kitap incelemesi yazısı yazdım. O da yakında yayınlanacak. Çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Medyadan gelen her şeye hemen inanmamak. Bugün bir bilgi bombardımanı altındayız ve bilgiye ulaşmak çok kolay demiyorum. Bilgi biz istemesek de bize ulaşıyor ve post-truth çağındayız. Yani doğru yalan söyleyenin kazandığı, yalan söyleyenin kazandığı bir çağdayız. Gartner isimli araştırma enstitüsü diyordu ki 2018 yılında 2022'ye geldiğimizde internette doğru bilgiden çok yalan bilgi olacak ve botlarla işte yapay zekayla bugün özellikle deepfake'in de gelişmesiyle daha kötü bir gelecek maalesef bu konuda bizi bekliyor ve yine dediğiniz gibi bence en önemli iletişim artık enstrümanlarının iletişim çalışmanın başında teyitçilik geliyor. Dijital medya okuryazarlığı neden gerekli? Buradan istiyorsanız bu konuya geçelim. Yani dijital medya okuryazarlığının aslında alt başlıklarından bahsedip sonrasında da neden gerekli olduğunu biraz açabilir misiniz dinleyicilerimize?
Tabii. Yani medya okuryazarlığı aslında çok eski bir kavram. Yani medya okuryazarlığı çalışmalarına baktığımız zaman ilk çalışmalarda zaten korumacı bir yaklaşım görüyoruz. Yani özellikle çocuklar üzerine yapılan çalışmalara yoğunlaşıldığını görüyoruz. Burada zaten aslında medya okuryazarlığının neden gerekli olduğu çok açık ve net belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani özellikle çocuk kitleye karşı medya üzerinden gelen iletilere bir şekilde kontrol etmek, bir şekilde çocuk kitleyi bu iletilere karşı korumak amaçlı aslında ilk çalışmalar başlıyor. Peki burada karşımıza çıkan soru şu, yani medyaya karşı evet kendimizi korumalı mıyız? Mesela medya okuryazarlığı tanımlamaları içerisinde her zaman ben derslerde de hep işaret ederim. Şu kavramlar yoğunlaşıyor mesela. Medyaya karşı bir filtreleme mekanizması oluşturmak. Medyaya karşı bir savunma kalkanı oluşturmak. Mesela tanımlamalarda bu kavramlar dikkat çekiyor. Demek ki o zaman medyadan gelen zararlı iletiler ortaya çıkıyor. Şimdi biraz önce sen de değindin. Yani günümüz dijital dünyasında özellikle yani yalan haberlerin doğru haberlerden 7 kat, hemen hemen 7 kat daha fazla hızlı yayıldığını görüyoruz. 6-7 kat. Aslında bu çok düşündürücü bir unsur. Yani herhangi bir doğruluğu geçerli olmayan bir kavramı ki pandemide çok deneyimledik biliyorsunuz. WhatsApp işte içeriklerinde gördük, mesela ses içeriklerinde gördük, paylaşımlarda gördük. Kesinlikle içeriği hiçbir şekilde teyit edilmeyen bilgilerin o kadar hızlı bir şekilde yayıldığını gördük ki mesela bunların sakıncalarını da zaten birebir deneyimlemiş olduk. Yani insanlar gerçekten de bu kadar sağlık konusu biliyorsunuz ki aslında bu infodemi dediğimiz ortamda o kadar böyle manipülasyon içeriklerinin kullandığı argümanlardır ki sağlık argümanları. Çünkü insanlar çok hassastır o konuda. Çok aslında savunmasızdır, hassastır. İşte bu konularda bu tarz manipülatif içerikler çok çabuk üretilir. Bilinçli olaraktan zaten. Halk da tabii bu kadar savunmasız olduğu için ve gerçekten de çok hassas olduğu için çok çabuk da yayılır. Her bilgiye bir şekilde inanma isteği gelir. Bir şekilde güvenme isteği doğurur. Özellikle de sağlık konusunda. İşte bu alanlarda çok dikkat etmek lazım. Yani her gelen içeriği bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Bir kere niçin yapılmış, nereden geliyor içerik, ne amacı ne olabilir, hangi kanal vasıtasıyla bize ulaştırılıyor ve gerçekten gerçekliği doğru mudur, bunların sağlam kaynaklardan teyit edilmesi gerekiyor. Şimdi medya okuryazarlığı ilk çalışmalarında işaret ettiği üzere medyadan gelen zararlı içeriklere karşı bir savunma mekanizması oluşturuyor. Yani bireye şunu söylüyor, her gelen medya içeriğini olduğu gibi kabul etme bir şekilde bunlar üzerine eleştirel gözünü kullan, eleştirel bakış açını kullan ve bunları farklı farklı alanlarda teyit ederek doğruluğunu kanıtlamaya çalış. O yüzden de zaten farklı görüşler üzerinden de deneyimleme yapmak, okumalar yapmak çok önemlidir. Şimdi ilk bahsettiğimiz üzere ilk çalışmalar çocuk kitle üzerine. Niçin çocuk kitle üzerine? Çünkü onlar çok daha savunmasız. Neyin doğru, neyin yanlış olacağına henüz tam olarak karar veremeyen bir kitle çocuk kitle. O yüzden de medyokre yazarlı çalışmaları ilk özellikle çocuk kitle üzerine. İşte televizyondan gelen şiddet içerikli paylaşımlar, olumsuz rol model üretimi yapan içerikler, bunların aslında çocuklar üzerindeki etkileri ne yönelik araştırmalar yapılıyor ve medyaya karşı bir şekilde çocuklar üzerinden de özellikle ebeveynler üzerinden tabii ki de bir farklı bir göz oluşturması, bir koruma mekanizması oluşturulması gerekliliği savunuluyor. Fakat tabii daha sonraki çalışmalar özellikle eleştirel medya okuryazarlığı gündeminde, yani medyanın sadece işte korumacı yaklaşımdaki gibi bir yaklaşımın çok da yeterli olmayacağını, özellikle gerek çocuk kitle üzerinde gerekse yetişkin kitle üzerinde işte o eleştirel gözün oluşturulması gerekliliği savunuluyor. Çünkü korumacı yaklaşım esaslı yaklaşımın temelinde işte televizyonda herhangi bir zararlı içerik varsa çocuk kitle o yayından uzaklaştırılır. Nasıl? Ya televizyon kapatılır ya da çocuk kitle o içeriğe maruz bırakılmaz mesela. Ama eleştirel yaklaşım tabii çok farklı bir yöne yönlendiriyor bizi. Elbette ki hele dijital dünyada, hele günümüz dünyasında çocuklar bizim yanımızda karşılaşmasalar bile o içerikle farklı farklı alanlarda tabii ki de deneyimleme yaşayacaklar. İşte önemli olan o çocuğa da o eleştirel gözü verebilmek. Yani yetişkinlerde tabii bu daha rahat kazanılabilir bu eleştirel göz. Yani bir şekilde o içeriği çocukla beraber deneyimleyebilmek, o içerik üzerine çocuğu düşündürtebilmek. Bunlar hep medya okuryazarlığının konu alanları. Fakat ben burada hep derste de buna mesela yani bir numara derim. Ama asıl önemli olan çok daha önemli bir medya okuryazarlığı perspektifi var ki o da yeni dijital dünyada üretici olmak. Yani ne yapıyoruz? Biz aslında sürekli olarak bir anlamda içerik üretiyoruz. İşte bu anlamda da medya okuryazarlığı bireye sağlam içerikler üretmesi için bir zaten dijital dünya çok verimli bir alan sunuyor. Bireye bu anlamda üretici alanı da keşfetmesini, üretici özelliklerini dijital dünyanın kullanmasını ve bu alanla ilgili beceri kazanmasını da söylüyor bu gözle. Zaten şunu söyleyebiliriz. Yani yeni dünya içerisinde, dijital dünyada yani gerek çocuk kitleyi de kontrol edebilmek için yani onların da hangi içerikleri üzerinde deneyimleme yaptıklarını gözlemleyebilmek adına şimdi bizim tabii Prenskin'in özel bir yaklaşımı var burada, kategorizisi var işte dijital yerli, dijital göçmen diyor. Aslında şimdi dijital yerli, dijitalin içine doğmuş kuşak, dijital göçmen ise bizler yani dijitalle daha sonradan tanışmış olan kuşak. Şimdi ne olursa olsun ben her zaman şuna işaret ediyorum. Artık dijital göçmenler de birer dijital yerli kadar dijital dünyaya hakim olma becerisini kazanmak zorunda. Yani bu bizim için artık bir gereklilik.
Çünkü dijital melezler diyorsunuz hocam.
Evet. Yani bir şekilde yani o dijital dünyadaki uygulamaları belli noktada hakimiyet kurmak zorundayız. Yani dijital dünyanın gerisinde kalamayız. Teknolojinin gerisinde kalamayız. Bu uygulamalar tabii ki de bir uygulamacı kadar operatifi sağlayamazsak bile mutlaka dijital beceri hakimiyetimiz, teknoloji okuryazarlığı hakimiyetimizin olması gerekiyor. Bu artık bir zorunluluk. O yüzden bu alanla ilgili de bize aslında dijital medya okuryazarlığı bu üretici alana da yoğunlaşmamız gerektiğini özellikle işaret ediyor. Şimdi yine başka hocam, bir perspektiften çok ufacık bir şey daha söyleyeyim hemen. Medya okuryazarlığı özellikle de medya eğitimine, pedagoji alanında baktığımız zaman eleştirel pedagojide medya eğitimine de vurgu yapıyor ve her zaman için işte kalıpsal yargılarla oluşan bir eğitimden, eğitim formatlarından ziyade bireylerin üretici yanını ön plana çıkartan, bireylerin yetilerini, becerilerini, haz alanlarını, yeteneklerini ön plana çıkartan bir eğitim formatına işaret ediyor medyaokuryazarlığı. Bu alanlarla ilgili eğitim çalışmalarının özellikle bu alanlarla ilgili yoğunlaşmasına işaret ediyor ki hani o kalıp yargılardan, ezberci sistemden uzak olan bir eğitim formatına doğru bir yolculuk yapmayı işaret ediyor özellikle. Medyaokuryazarlığın alanı çok geniş. O kadar geniş ki aslında her alana sesleniyor. Medya çocuk, işte medya kadın içerikleri, dijital aktivizm ve ürünleri, yine işte toplumsal hareketler dediğim gibi dijital aktivizm. Ya yani alan o kadar fazla geniş ki dijital medya okuryazarlığı.
Şimdi hocam, arkadaşımın evine gittim ve orada bir otomat sistem var işte. Güvenlikle aralarındaki bir iletişim sistemi istedi. Aslında orada bile bir medya okuryazarlığı, bir teknoloji okuryazarlığı devreye giriyor. Tabii ve son 5 dakikadır konuştuklarınızda arka planda o kadar çok not aldım ki, yani 5 kitap okumuş kadar oldum hocam. Çok aslında her bir söylediğiniz şey bir kitabı özetleyecek kadar net. Kilometre taşlarından bahsettiniz. Mesela infodemiden bahsedecek olursak, gerçekten aslında insanlar için bir medya okuryazarlığı savaşı oldu aynı zamanda. Hem virüsle savaştık, hem de medya okuryazarlığı ve Dünya Sağlık Örgütü de, evet, Dünya Sağlık Örgütü de aynen şunu dedi: koronavirüs kadar öldürücü bir şey daha var. Koronavirüsten daha öldürücü şey infodemi virüsü, yani yalan bilgi virüsü, yalan bilgi salgını. Çünkü yalan bilgi de virüsler kadar dediğiniz gibi hızlı yayılıyor ve yanlış bir haberi 100 bin retweet alırken, aynı site ki bunu yapmıyor, doğru haberi paylaştığı zaman 10 retweet bile almıyor. Bu sebeple gerçekten yalan bilgi korona kadar hızlı yayılıyor ve korona kadar ölümcül etkileri olabiliyor. Şimdi çocuklardan ve gençlerden bahsettiniz. Günümüzün en önemli konularının başında siber zorbalık geliyor. Kimsenin konuşmadığı, yeterince ilgi görmeyen ama aslında büyük psikolojik, işte ruhsal ve fiziksel etkileri olabilen, çocukların özellikle geleceğine büyük zararlar verebilen bir kavram. Siber zorbalık. Siber zorbalıkla ilgili ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
Ben aslında siber zorbalıkla ilgili aslında o kadar fazla şey konuşuluyor ki, farkındalık çalışmaları yaptırılmaya çalışıyor. Çünkü günümüzün en önemli konularından bir tanesi aslında siber zorbalık. Aslında siber zorbalıkta ben hani birebir anlamdaki siber zorbalıktan ziyade çok daha masum gibi görünen siber zorbalıklara işaret etmek istiyorum. Yani sosyal medyada o kadar fazla mesela dijital linçle karşılaşıyoruz ki. Yani aslında sosyal medyada gerçekten işte elimizi kolumuzu sallayarak istediğimiz fikrimizi istediğimiz şekilde dile getirebilmeli miyiz? Yoksa gerçekten de bunun bir üslubu var mıdır? Yani herkese her istediğimizi gerçekten söyleyebilmeli miyiz sosyal medyada? Söylerken nelere dikkat etmeliyiz? Yani fütursuzca istediğimiz şekilde istediğimiz kişiye hitap edebiliyor muyuz? Bunların alanını çok doğru çizmek gerekiyor. O yüzden burada aslında siber zorbalık, işte dijital görgü dediğimiz çok yeni bir kavram var. Benim çok hoşlanarak, severek üzerine konuştuğum bir kavram var. Yani bunların hepsi aslında iç içe geçmiş kavramlar. Şimdi siber zorbalık da dediğim gibi yani o kadar masum gibi görmüyor ki. Mesela ben her zaman şu örneği veririm. Yani işte büyük mücadeleler sonunda istediği kiloya ulaşılan fakat işte çok fazla kilosu olan bir arkadaşınızın, mesela diyelim 100-150 kilo ağırlığındaki bir arkadaşınızın işte 60-70 kiloya falan indiğini görüyorsunuz falan. Mesela bu, hemen bir içerik paylaşıyorsunuz, bir görsel paylaşıyorsunuz. İşte neydi, başlık atıyorsunuz, neydi, ne oldu falan. Arkadaşınızın eski fotoğrafını koyuyorsunuz, o kilolu halindeki. Bir de yeni fotoğrafını koyuyorsunuz. Ama tabii bunu arkadaşınıza hiçbir şekilde sormadan, yani ya da danışmadan. Acaba hoşnut olabilecek mi? Acaba bu görselden utanacak mı? Acaba bu görselden benim koymamdan hoşnut olacak mı gibi kendinize hiçbir şekilde sormadan ya da empati yapmadan direktman paylaşıyorsunuz bu fotoğrafı. Şimdi bakın, bu aslında çok masum gibi görünen bir siber zorbalıktır. Şimdi ben bunu öğrencilerde çok deneyimliyorum. Mesela diyor ki hocam, bana göre diyor çok aslında ben orada diyor bir kazandığı bir zaferi, aslında mücadeleyi koymak istemiştim diyor. Neydi, ne oldu derken. Şimdi ama o arkadaşına sorduğun zaman o bundan hiç hoşnut değil mesela. Yani bu tarz başkasının işte profiline girmek, o profilini kullanmak, izinsizce fotoğraf paylaşmak, hatta son dönemlerde biliyorsunuz haberlerde dahi çıktı. İzin almadan birinin telefon numarasını dahi birine vermek, yayınlamak, İşte bu tarz içerikler paylaşmak utandırıcı, biriyle ilgili dedikodu üretmek, iftira etmek, farklı farklı gruplar kurarak başkalarını gruplardan dışlamak, işte bir takım bilgilerini kullanmak, daha önceden sana verdiği, paylaştığı arkadaşların. O yüzden her zaman derslerde de üzerine basa basa söylüyorum, şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Şifrelerinizi sık sık değiştirin özellikle. Yani kimseye çok yakın arkadaşım veya işte gerçekten çok güveniyorum şeklinde şifre paylaşımına girmeyin. Bunlar sizin mahremiyetiniz, özeliniz diyorum mesela. Ama maalesef ki işte şifre paylaşımı çok fazla yapılıyor. Özellikle gençler arasında veriliyor. Daha sonradan mesela hiç istemediğiniz bir videoyu arkadaşınızın kendi sosyal medyasında paylaştığını görüyorsunuz video içeriğini. Yani bu tarz sormadan, izin almadan paylaşılan içerikler, görseller, söylemler, isim takma, lakap takma, bunların hepsi aslında sanki siber zorbalık gibi durmuyor. O yüzden ben siber zorbalık işte sempozyumlarda, konferanslarda da hep aynı şu şekilde açıyorum mesela konuşmamı. Acaba hepimiz birer siber zorba mıyız? Ya da acaba kaçımız siber zorbalığa uğradığımızı biliyoruz diyor. Çünkü çok görünür şeylerden bahsediyoruz bazen siber zorbalıkta. İşte bilgilerin çalınması, bilgilerin kullanılması falan, zaten daha sonraki süreçte bunlar bilişim suçu kapsamında da değerlendiriliyor. Ama bir de işte özellikle ben bu konuya işaret etmek istedim. Çok da masum gibi görünenler var yani siber zorbalıkta. Bir WhatsApp grubunda sürekli olarak mesela özel bir grupta içerik paylaşmak dahi bir dijital görgüsüzlüktür ki aslında bu da bir anlamda siber zorbalık paralelinde değerlendirilebilecek şeydir. Yani özellikle bu konulara temas etmek istedim siber zorbalıkta. Maalesef ki işte bunların birçoğu da o kadar vahim sonuçlar şey yapabiliyor ki, sonuçlanabiliyor ki, işte intihar vakalarına kadar gençlerle, özellikle çocuklarla ebeveynlerin çok sağlam bir ilişki kurması gerekiyor. Ben aile içi derslerinde hep vurgu yaparım, aile içi iletişim derslerinde. Yani çocuğumuzu iyi tanımamız, çocuğumuzla samimi bir dil oluşturmamız gerekiyor ki bizimle her şeyi paylaşabilsin. Çocuğumuzun internet, dijital ortam içerisinde nerelerde meşguliyet sağladığını, hangi uygulamaları deneyimlediğini, nasıl içerikler paylaştığını, işte çok baskıcı bir şekilde, tabii denetleyerek değil ama sağlam bir arkadan gözümüzle bunları deneyimleyebilmek, beraber paylaşabilmek gerekiyor. En önemli şey bu bence. Çünkü çocuk bir siber zorbalığa maruz kaldığı zaman bunu paylaşabilmeli ki en kısa zamanda buna çözüm yolu bulunabilsin. Yoksa daha kötü sonuçlar çıkabiliyor. Özellikle işte liselerdeki vakalardan biliyoruz. Öğrenciler paylaşamıyor velileriyle, korkuyor tepki göreceğinden dolayı, işte eğitimcileriyle paylaşamıyorlar. Önemli olan bu sağlam dili oluşturmak çocuklarla, gençlerle ki bu tarz zararlı şeylerle karşılaştıkları zaman bizimle hemen paylaşabilsinler ve çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirebilelim birlikte.
Aslında akran zorbalığından ekran zorbalığına dönüşen bir durum var. Kesinlikle. Zorba her zaman vardı ama sadece mecra değiştirdi. Bu sebeple dikkat etmek ve dediğiniz gibi buna göre önlem almak gerekiyor. Üzerine konuşulmayan, anne babaların yeterince üzerinde durmadığı bir konu, WhatsApp grubunda ya da bir YouTube videosunun altında bir çocuğun koyduğu videonun altındaki yorumlar okuduğum zaman gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Bu sebeple anne ve babalar çocuklarının profillerini mutlaka görmeliler. Bir şekilde o profilleri görüp alttaki yorumları okumalılar ve çocuklarını korumalılar diye düşünüyorum. Şimdi önemli bir kavramı devamlı vurguladınız. Medyaya karşı bir göz oluşturmamız gerekiyor dediniz. Neden medyaya karşı bir göz oluşturmalıyız?
Şimdi evet, aslında bu konuyu söylerken ben hep yanlış bir algılama oluşturmaktan her zaman korkarız. Çünkü şimdi medyaya karşı bir göz oluşturmak derken medyayı asla bir öcü pozisyonuna sokmamamız gerekiyor. Çünkü işte McLuhan bahsediyor, Global Köy, işte biliyoruz ki bilgiye o kadar hızlı ulaşıyor. Şimdi ben kendi üniversite hayatımı düşünüyorum 95-99'larda Marmara'da. Yani bize bir verilen ufak bir projede dahi bizim aylarımız geçerdi. O işte içeriklere ulaşabilmek, kütüphane dolaşmak, işte kitapları toplayabilmek falan. Şimdi bakıyoruz ki bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. Yani çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabildiğimiz gibi aynı hızlı derecede bilgiyi paylaşabiliyoruz. İşte ben mesela dün akşam Amerika'daki arkadaşımla işte belli platformlar üzerinden ne yapabiliyorum? Bir konuşma gerçekleştirebiliyorum. Anında bir içeriğimi paylaşabiliyorum. İşte herhangi bir yurttaş haberciliği kapsamında yapmış olduğu bir haberi uluslararası bir haber ajansına dair anında ulaştırabiliyorum ilgili uygulamalar sayesinde falan. Ya o kadar aslında bize imkan sağlıyor ki medya. Yani bunu da çok böyle bir öcü olarak işte korkutucu bir pozisyonda da algılamamak gerekiyor. O yüzden de her zaman söylüyoruz. Üretici olarak medyaya yaklaşmak çok önemli. Yani saatlerce medyada tüketici olarak işte ben mesela öğrencilerle yaptığımız çalışmalarda hep onu deneyimliyoruz zaten. Ne kadar vakit geçirmekten ziyade hep ben dijital detoks çalışmalarında da özellikle şuna işaret ediyorum. Yani öncelikli olarak medyada neler yaptığınıza ve hangi alanlarda meşguliyet sağladığınıza lütfen dikkat edin. Bunu eğer kendiniz beceremiyorsanız çok özel ilgili uygulamalar var bunlarla ilgili. Yani ben bir gün içerisinde nerede ne kadar meşguliyet sağlamışım, önce onu bir gözden geçirmem gerekiyor ki medyayı ne kadar nerede kullanmışım. Bazen birey bundan bile habersiz. İşte sakıncalı tarafı bu zaten. O kadar tüketici alana şey vermişiz ki, hizmet vermişiz ki, mesela öğrenci söylüyor, diyor ki hocam diyor, akşam 8'de geliyorum gece 3'e kadar. Soruyorum mesela ne yapıyorsun, hangi alanlarda meşguliyet sağlıyorsun? Valla hocam bilmiyorum ki diyor. Oradan oraya derken diyor gece bir baktı diyor saat 3 olmuş. İşte sakıncalı olan bu. Elbette ki medyanın böyle bizim Uskay'ın da deyimiyle yani bizim günlük hayatın koşuşturmacasından, sıkıntılarından belli bir hazar dünyasına sürükleyen yapısı da var. Orayı da deneyimlemek önemli. Yani o bizi rahatlatıcı mutlaka uygulamalar, o beynimizin o sıkıntılarından, sıkıntılı dünyasından uzaklaştırıcı bir yapısı var. Tabii ki de bu alanın içerisinde yok olmamamız gerekiyor. Yani aslında doğru cümle şu bence. Medyanın ya da dijital dünyanın birer tutsağı olmadan, yani onun bizi kontrol etmesine ve bizi yönlendirmesine izin vermeden medyanın üretici alanlarını keşfederek, orada özellikle çocuk kitle üzerinde de hep söylüyoruz. Genç kitleye de özellikle söylüyoruz. İşte blog yazarlığından tutun da üretici kendinizin yeteneklerinizi keşfederek, işte yazı yazma olsun, işte tasarım olsun, kod, mesela çok güzel kod uygulamaları var. Yani bunlarla meşguliyet sağlamak yerine sürekli olarak tüketici alanlarda vakit geçirmek tabii ki de bizi olumsuzluğa sürükleyebiliyor ve bunun sonu zaten dijital bağımlılık. Yani o kadar fazla meşguliyet sağlıyoruz ki bir noktada aslında nerede ne kadar tükettiğimizi de bilmiyorsak ve ne kadar vakit geçirdiğimizi de bilmiyorsak işte bu sakıncalar doğuruyor. O yüzden de medyayı işte çok çok olumsuz olarak değerlendirmekten ziyade nasıl kullanacağımızı bilerek, neyi ne kadar tüketeceğimizi bilerek teknolojinin içerisinde olursak elbette ki medyanın çok fazla olumlu özellikleri de var. Yani her zaman işaret ettiğimiz medyanın bir kere her şeyden önce eğitici işlevine de işaret etmek lazım. Bütün yayınlar mı olumsuz içerikli? Tüm yayınlar maalesef çoğunluktan belli yönleriyle bu alanda bahsediyoruz ama çok fazla eğitici yönü ağır basan, işte benim çok keyif aldığım bloggerlar, işte çok severek izlediğim youtuberlar, yani her zaman da bu kadar çok olumsuz bir tablo çizmenin doğru olacağını düşünmüyorum ama buna karşı sağlam bir gözümüz olursa, yani eleştirel bir bakış açımız olursa, aldığımız görseli olduğu gibi kabul etmemeyi bilirsek, arka planda bize verilenleri sorgularsak, işte incelediğimiz, girdiğimiz bir internet haberinin altında yatan söylemleri analiz etmeyi başarabilirsek, gayet de doğru kullanıyor oluruz medyayı. Doğru bir okuyucu oluruz, doğru bir çözümleyici oluruz zaten.
Çok önemli konulara temas ettiniz. Aslında Web 2.0 ile herkes birer üreten tüketici oldu. Tüketicilikten üreten tüketiciliğe geçtik ve yine Dünya Sağlık Örgütü'nden bahsetmiştik. Ondan devam edecek olursak, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre obezite vücutta gereksiz yağ birikimidir. Ve dijital obezite de aldığımız bu gereksiz bilgileri, saatlerce telefon bilgisayar başında aldığımız o bilgileri aslında kusamamak ve vücutta biriktirmek, dijital obezite ile ruhsal hatta fiziksel sorunlara neden olabiliyor. Çok keyifli bir programdı hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Benim için de çok keyifliydi.
Bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Konuğumuz Medipol Üniversitesi'nden doçent doktor Başak Gezmen hocamızdı. Kendisiyle dijital medya okuryazarlığı üzerine konuştuk ve hem fiziksel açıdan hem de ruhsal açıdan bugünlerimiz için, yarınlarımız olan özellikle çocuklar için, gençler için çok önemli bir konu. Bu konuyu anne babaların, yöneticilerin, öğretmenlerin, işte iş insanlarının, herkesin olabildiğince dikkat etmesi ve bu konuda çalışanlarını ya da işte çocukları bilinçlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hocamıza tekrar katıldığı için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Bize Twitter ve Facebook'tan, iyi akşamlar hocam. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.